21. Ayrım, sayfa 421. Yeltsin, Sverdlovsk İnşaat Biriminde işe girinceye kadar Komünist Parti'ye uğramamış. Parti üyesi olmasının nedeni işinde ilerleyebilmekmiş. O zamanlar üye kayıtları sözlü sınavla yapılırmış. Yeltsin sınavı yapan adam bana Marx'ın mal-para ilişkilerinden bahsettiği sayfanın Das Kapital'in hangi cildinde olduğunu sordu diye anlatmış. Adamın Marx'ı okumamış olduğunu, hatta mal-para ilişkilerinin ne demek olduğunu da bilmediğini tahmin ettiğim için gülerek cilt 2 sayfa 387 dedim. Dahası ezbere biliyormuşum gibi hızla söyledim. Adam bilgiç bir tavırla, aferin Marx'ı iyi biliyorsun dedi. Böylece parti üyeliğine kabul edildim. Hemşerileri Yeltsin'i kendini beğenmiş, komik, kurnaz ve kaba diye tarif ediyorlardı. Popülist saldırı üstadıymış. Demek istedikleri nomenklatüranın herkesçe malum yozlaşmasını rakiplerine alt etmekle kullanmış. Örneğin politbüro üyelerinin döşemeleri damarlı mermer kaplı evlerini, yemek takımlarını, avizelerini, kristallerini, halılarını diline dolamış. Parti başkanı iken kendisinin oturduğu evin özel bir sinema salonu, bir orduyu besleyecek kadar büyük bir mutfağı, sayısını bilmediği kadar çok banyosu olduğunu söyleyerek, neden bunlardan vazgeçmedi diye Gorbaçov'a çatmış. Cevabını da kendisi vermiş. Çünkü ben diyorum ki onun kişiliği böyle, lüks içinde rahat yaşamayı seviyor. Bu konuda karısı da kendisini teşvik ediyor. Öfkeli kitlelerin sempatisini kazanmakta üstüne yokmuş. 1987'de politbürodan atıldıktan sonra daçasını, makam arabasını, erzak haklarını geri verdiğine yemin etmiş. Ama yalan söylüyordu diyorlar. Moskova'da kötü bir arabayla geziyordu ama burada Yekaterinburg'daki evi Gorbaçov'unkini aratmıyordu. Zaten iktidara gelir gelmez o da Gorbaçov gibi lüks içinde yaşamaya başladı. Muhteşem bir daça edinde bir limuzin kervanı örgütledi. Tenis gibi bir proleter sporunda ne kadar başarılı olduğunu herkese gösterdi. O kruvaze ceketleri, ipek kravatları ruble ile alamazdınız. Sınıf atlamaya çalışan bir taşralı politikacıydı. Onu da yaptı. Yetmezmiş gibi Brejnev'i övmeye, nasıl bir bilge adam olduğunu söylemeye de başladı. Harlan Pirotar çocuk gibi gülümsemişti. Biz Ruslar böyleyiz işte. Komünizmden kurtulur, komünizmi hasretle arınmaya başlarız. Çarı öldürür, arkasından dua ederiz. Yeltsin'den nefret eder, arkasından ağlarız. Bu dünyaya acı çekmek için gelmişiz. Yekaterinburg'da nispeten saygıyla anılan tek Sovyet lideri Yuri Andropov'muş gibi görünüyordu. Bunun nedeni de 80'li yıllarda yolsuzluğa ve örgütlü suçlara karşı sahici savaş açan hemen hemen tek Sovyet Rus yöneticisi olarak tanınmasıymış. KGB başkanı olarak halkın özellikle de intelijentinin memnuniyetsizliğinin boyutlarını ve olası sonuçlarını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar iyi bilen bir adammış. Meseleye Gorbaçov, Yeltsin ve hatta Putin'in lafta kalan temizlik kampanyalarından çok daha farklı yaklaşmış. Üst seviye memurların Vori vi Zakone ile bağlantılarını kamuya açıklama ve kesme yoluna gitmiş. Örneğin 1982'de daha Brejnev hayattayken genel sekreterin aşırı tüketimi ve aşağılık yaşam biçimiyle ünlü kızı Galina Brejneva ile doğrudan bağlantılı ünlü mücevher tüccarını tutuklatmaktan çekinmemiş. Brejneva'nın kendisi KGB merkezine almış. İkiliyi koruyan KGB ajanı intihar etmiş. Olay medyaya yansıtılmamış ama gayri resmi kanallar işlemiş, Brejnev gönderilmiş. Yerine Yuri Andropov genel sekreter olmuş. Brejneva ve ortaklarının davası sessizce kapatılmış. Ama Brejnev'in birkaç ay sonraki ölümünün de doğal nedenlerden olmadığı söyleniyor. Nitekim Andropov iktidara gelir gelmez İçişleri Bakanı Şolohov'u önce azletmiş, ardından tutuklatmış. Bunu Brejnev'in damadı ve baş yardımcısı Yuri Çurbanov'un içeri alınması izlemiş. Çurbanov Özbekistan'da görevliyken 1 milyon dolar rüşvet almakla suçlanmış. 12 yıla mahkum olmuş. Aynı günlerde önce İçişleri Bakanı Şolohov, ardından da Brejnev'in özel sekreteri Gennady Brovin cezaevinde intihar etmişler. Sovyet yönetiminde Andropov'un temizlik kampanyasının bir eşi yokmuş ama yeterli halk desteği bulamamış. Alexei Rus halkının kayıtsız kalmalarının bir nedenini otosansürün medyanın iliklerine işlemiş olmasıyla açıklamıştı. Otosansür rezaletin tüm boyutlarının ortaya dökülmesini engelledi. Öte yandan Andropov devletin en üst düzeyindeki yolsuzluğun bütünüyle ortaya dökülmesinin SSCB'nin kalan itibarını da yok etmekle kalmayıp türlü diğer musibetlere yol açacağının farkındaydı. Böylece yolsuzlukla savaşı Rusya'nın dışında Özbekistan'da açmaya karar verdi. Gittiler Buhara Yerel Parti Komitesi 1. Sekreteri Kerimov'u tutukladılar, servetine el koydular. Çoğu altın para olmak üzere 6 milyon ruble. Resmi kurdan 2-3, kara borsada 10 milyon dolar ediyordu. Ancak Kerimov davası öylesine acemice görüldü ki sanıklar kurtulmakla kalmadılar, Özbekistan'da ulusal kahraman ilan edildiler. Mafya yaşayan bir organizma, etkin ve yayılmacı bir güç, bir tür sosyal bağdır Lubimaya. Hükümet yetkililerini mafya ile birleştiren gizli bağların doğasını ve işleyiş biçimini belgelendirmek kolay değildir. Tek bir adam, hatta tek bir komisyon tarafından toparlanamayacak kadar çok sayıda ve girift bilgi gerektirir. Organize suç örgütleriyle hükümet yetkililerin arasındaki bağı oluşturan kimselerin bir kısmı, kriminal olaylarda doğrudan yer almadıkları gibi olan bitenden habersiz dahi olabilirler. Sanıkları mahkum edecek deliller çoğu zaman o sanıklardan çok daha kötü tiplerle işbirliği gerektirir ki, bu gibi adamların başvurmayacakları hile, yapmayacakları iş yoktur. Nitekim Özbek harekatında savcı Gladyan'ı sanıkları konuşturmak için zor kullanmakla suçladılar. Ermeni olması etnik faktörün devreye sokulmasını kolaylaştırdı. Sonuçta suçluların Özbek halkının gözünde mazlum konumuna geçmeleri, hatta sempati toplamaları sağlandı. Kerimova bir destekle liberal Rus reformcularından gelmiş. Nedeni soruşturmalar sürecinde insan haklarının ihlal edildiği söylentileriymiş. Böylece yolsuzlukların tavizsiz düşmanları olmak eski tüfek komünistlere kalmış. Ne ki eski tüfek komünistler kamuoyu nezdindeki itibarlarını hemen tümüyle yitirmiş bir dönem insanları olarak ne kadar namuslu, ne kadar haklı olurlarsa olsunlar halkın desteğini sağlayamamışlar. Bu defa da derin bir düş kırıklığı yaşayan savcı Gladyan sertleşmiş. Bir grup Komünist Parti üyesini Özbek mafyasını himaye etmekle suçlamış. Ancak suçladıklarının arasında sosyalist ahlak yasasının ateşli bir müridi olarak tanınan Merkez Komite Politbüro üyesi Püriten muhafazakar Yegor Ligaçev de olunca Temiz Toplum Hareketi'nin sonu gelmiş. Kamuoyu daha neler deyip sırtını dönerken demokratlar ayaklanmışlar. Gladyan'ın soruşturma sırasındaki faşizan uygulamalarını ortaya dökmüşler. Böylece yolsuzluk karşıtı hareketin sonu gelmekle kalmadı. İntikam yolu da açıldı. Davalardan bazıları yeniden görüldü. Bundan 4-5 yıl kadar sonra Rus medyasında 1980'lerin Temiz Toplum Hareketi'nin totaliter komünist devletinin insan doğasındaki sahip olma güdüsüne karşılaştığı son savaş olduğu şeklinde yazılar çıktı. Kızıl Winkler'in Rusya hediyenin nerede bitip rüşvetin nerede başladığının kestirilmesi zor olduğu bir ülkedir dediğini hatırlıyorum. Rus insanlarının birbirlerine bir şeyler vermek gibi bir alışkanlıkları var ve armağan alışverişine batıdaki gibi şüpheyle yaklaşılmıyor. Örneğin Aliyev'in Brejnev'e elmas yüzükler hediye ettiği söylenir ki çok mümkündür. Öte yandan şefin doğum gününü unutan bir yerel parti sekreterinin yerini muhafaza etmesi de pek mümkün değildi. En namuslu olanı bile Moskova'ya gelirken en iyi cinsinden birkaç kasa şarap getirmek durumundaydı. Gorbaçov ki hayatında bu bağlamda en ufak bir leke tespit edilememiştir, yolsuzlukların üstüne gidemedi. Çünkü parti teşkilatının ne biçim bir batağa batmış olduğunu çok iyi biliyordu. Öte yandan Gladyan bu görev için fazla çılgın bir adamdı. O olsun diğerleri olsun tanıkları hırpaladılar. Delil düzenledikleri daha başka kanunsuz yollara başvurdukları da doğrudur. Zolotov anlattı. Gladyan bir söyleşide ona Ligaçev'in Özbeklerden 60 bin ruble aldığını söylemiş. Andrei, elinize kanıt var mı diye sorunca da saçmalamışmış gibi yüzüne bakmış, çekmiş gitmiş. Dobrota çiftliğinin hikayesine gelince, Bayan Rotar, kocam 1993 tarım konferansını izlemek için Moskova'ya gitmişti diye anlattı. Toplantı aralarında bir fırsatını bulup yandaki kiliseye geçtiğinde kendisini izleyen bir adamın sessizce yanaşıp hemen arkasındaki sıraya oturduğunu fark ediyor. Adam bir bezdomni, yani kent evsizi, iğrenç kokuyor. Lambu rahatsız oluyor, kalkıyor, yerini değiştiriyor ama adam kocamı takip ediyor. Lambu hangi koltuğa oturduysa onun hemen arkasındaki koltuğa geçiyor. O zaman kocam anlıyor ki bu bir işarettir. Evet, bu bir işaretti dediydi Harlampi de. Efendimiz bana bu adam da senin çarmıhın, al ve taşı diyordu. Harlampi öyle yapıyor, tutuyor, Gena Fujenka isimli evsizi eve, çiftliğe getiriyor. Galina'nın da yardımıyla üçü Rusya'nın günahkarları ve kapitalizm felaketleri için bir sığınak kuruyorlar. Merhamet çiftliği. Dobrota'ya 4 yıl içinde çoğu kapitalizm felaket zedesi olan 700'den fazla insan geliyor. Bazıları Gena gibi alkolik, diğerleri eski mahkumlar ve hepsi de evsiz. Ancak Dobrota bir imaret ya da aşevi değil, içki ve aylaklık kesinlikle yasak. Bayan Rotar, buraya gelenler günahkar insanlar diye anlatıyor. Çiftlikte sıkı çalışıyorlar, tövbekar oluyorlar. Geride bıraktıkları ailelerine ve çocuklarına bir hayat kuruyorlar. Burası ilkel bir yer. Bayan, koşullar hepimiz için zor, karnımızı ancak doyuruyoruz. Yatacak yerlerimiz de yetersiz, bazılarımız ağılda, hayvanlarla uyumak zorunda kalıyoruz. Ama ruhlarımızı arındırmanın yolu da eziyete katlanmaktan geçer. Hala mı Alexi diyorum, ama gözlerimle ruhlarımızı arındırmanın yolu hala mı eziyetten geçiyor? Bayan Rotar, Dobrato'da yaşam mabette yaşam gibidir diye sürdürüyor. Bu insanlara göz kulak olmamız, eğitmemiz lazım. Hayatlarının ritmi bozulmuş insanların ne yapacakları belli olmaz çünkü. Ne yapacağını belli olmayanlardan birisi de eski alkolik Gena Fujenka. Bir yandan ağılda ev sahibisinin mutfak kuzinesi için odun kesiyor, bir yandan da burada içki satışı yok. İçki 70 kilometre uzakta Yekaterinburg'da. İçki olmayınca iblis insanın kanına giremiyor diye şakalaşıyor. Benim içkiyle başım büyük beladaydı bayan. Arkadaşlar bir kliniğe gitmemi söylediler ama burası daha iyi. Burada 12 saat çalışıyorum, odun kesiyorum, hayvanlara yem veriyorum. Çöplükten şişe toplamak çok aşağılık bir iş. Neyim ben, köpek mi? Baktım olmuyor, para gerektiğinde almaya başladım. Yan kesicilik. Karşıdan bir adam mı geliyor? Cebinde rubleler var. Bir var, bir yok. Genel'in yardımcısı Fyodor 50 yaşlarında bir elektrik teknisyeniydi. Çita tersanesi ekonomik kriz nedeniyle kapandığında işsiz kalmış. Gene boyarlardan beter diye söyleniyor. Emeğimizi sömürüyor. 9 aydır buradayım. Bütün kazandığım 4 dolar para. Sabah 8'den akşam 8'e aralıksız çalışıyorum. Paskalya'da bile tatil yapmıyoruz. Kahya Gena'ya söylüyormuş gibi yapıyor. Harlampi'ye duyuruyor ama Harlampi rotarda kesip atıyor. Bize para ne lazım? Para kötülük getirir. Alex ile bana dönüyor. Az üretim çok talep. Bunların da psikolojileri böyle işte diyor. Hak ettiklerini düşündükleri şeyleri çalışarak elde edemezlerse çalışıyorlar. Ben onların babaları gibiyim. Bizim manastırımızda yaşamak, çok çalışmak, tövbe etmek, Tanrı'nın affını kazanmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Daha ilk gün bunu onlara böyle söylüyorum. %100 eminim ki onların paraya değil, sevgiye, bakıma, özene ihtiyaçları var. Fyodor, anam babam bizi geçindirmek için sabahtan akşama çalışırlardı diye anlattı. Erkek kardeşim 1956'da Macaristan'a giren Sovyet kıtalarında erdi. Orada öldü. 19 yaşındaydı. O yaşasaydı belki ben böyle olmazdım. 16 yaşında evden kaçtım. Kazakistan'a gittim. Günlerce aç kaldım. İlk hırsızlığı orada yaptım. 15 yıl yedim. Bir diğer evsizle Türkçe konuşamayan Roman isimli bir Azerbaycanlı, belki de bir çingene, Harlampi Lothar'ın onlara kaçık muamelesi yaptığından şikayetçiydi. Biz kaçık değiliz, hayat bizi bu hale getirdi. Rotar kötü bir adam değil, iyi şeyler yapmaya çalışıyor ama yurt dışındaki hayır kurumlarından aldığı yardımı bizimle paylaşmıyor. Böyle giderse gidip kendime başka bir yerde iş bulacağım. Hadi hadi, bu kaçıncı gidişin, çene çalacağına gidişini yap. Eski inananlar geleneklerinin yok olduğundan artık kimsenin eskisi gibi dua etmediğinden yakınıyor. Ama genetik olarak iyimser insanlar olduklarını da ekliyorlardı. Biz Çarlık zamanında da komünistlerin zamanında da ayakta kalmayı başardık. Orta Rusya karışık bir yer ama Urallar temiz. Rusya buradan dirilecek. Fyodor aynı fikirde değildi. Nesi temiz? Eski elektrik teknisyeni 1979'da 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan antraks salgınından bahsediyor. Antraks'ı daha önce de duydum. Aral'da. Dipnot, antraks, şarbon demek. Hayvanlardan insanlara bulaşan bir bakteriyel enfeksiyonmuş. Derideki kesikler, solunum, hasta hayvanların etlerinin tüketimi, hatta temas yoluyla bulaşır, aşılanılmamışsa da ya da tedavide geç kalınmışsa öldürücü olurmuş. Sovyet yetkilileri o zaman Yekaterinburg'daki salgını sağlıksız etlerin tüketilmiş olmasıyla açıklamışlarmış. Ancak 1992'de Yeltsin olaya şehirdeki biyolojik silah fabrikasında meydana gelen bir sızıntının neden olduğunu itiraf etmiş. Meğer Sovyetlerin biyopreparat diye bir biyolojik silah programı ve bunun bir de başında Azeri olsa gerek Doktor Kanatcan Alibekov isimli birisinin bulunduğu bir sivil örgütü varmış. Alibekov işçilerin arındırma sistemindeki bir filtreyi takmayı unuttuklarını, şarbon sporlarının havaya yayıldıklarını, o gün rüzgar ters yönden esmiş olsaymış yüz binlerce Yekaterinburglunun öleceğinden bahsetmiş. Fyodor onun için sorarmış, nesi temiz? Paramon amca Galina'nın babasının kardeşi, salgını umursamıyor. İnsanoğlu yukarıda ne inşa etmiş olursa olsun Uralların asıl sahibinin yer altındaki ülkesinde yaşayan 2 metre boyundaki Bakır Dağ Kraliçesi olduğunu söylüyor. Bakır Dağ Kraliçesinin uzun siyah saçları, zümrüt yeşili gözleri varmış ve 2 metre boyundaymış. Ural kehribarından istediğinde rengini mağarasındaki minerallerin, yeşimin, somakinin, mihenk ya da diğer kıymetli taşların renklerine dönüştürebildiği bir kaftan giyermiş. Ne iyi ne de kötü bir kadınmış kraliçe. Ancak çok sevdiği insanlara görünür, onlara altın yataklarının nerelerde olduğunu söylermiş. Sevdiği insanlara gelince bunlar namuslu, çalışkan, zenginliğin yozlaştıramayacağı yoksul insanlar olurlarmış. Kraliçe onları ödüllendirmek istermiş. Altınların bencil arzuların tatmininde ya da başka kötü işlerde kullanıldığını görürse madeni geri alır, insanları eskisinden de yoksul duruma düşürürmüş. Sarayında kertenkeleler çalışırmış. Dağlarına sevmediği birileri yaklaştığında kraliçe bu kertenkeleleri altın yığınına benzeyecek şekilde bir araya getirirmiş. Paramano amca pırıl pırıl parlayan yığını gören insanların sevinçlerinden önce şöyle bir duraksadıklarını, sonra altın olduğunu sandıkları tepeciye doğru koşmaya başladıklarını anlattı. Ne ki onlar yaklaştıkça kraliçenin kertenkeleleri uzaklaşır, böylece insanlar altın peşinde helak olurlarmış. Kraliçe arsız insanlara böyle davranır ama dürüst madencileri kollarmış. Hatta günün sonunda ateşin etrafında toplanıp birbirlerine hikayeler anlatan altın madencilerine aynı zamanda bir ateş rakkasesi olan hizmetçisini yolluyor. Ateş rakkasesi gece bastırıp ateş kora döndüğünde ortaya çıkıyor, gülerek ve daireler çizerek dans ediyor. Genç kız dans ettikçe daireler büyüyor, sonunda bir ıslık çalarak kaybolduğunda madenciler altın yığınlarını buluyorlar. Paramon amca Bakır Dağ Kraliçesi'nin hizmetinde bir de dağlardan ve ağaçlardan daha büyük bir yılan olduğunu söylüyor. İyi giyimli, zengin bir adama benzeyen bu yılan, dürüst ve yoksul insanların yardımına gelir, süründüğü yerde altın bırakırmış ama yine namuslu ve dürüst insanlar için. İnsanlar aç gözlü iseler olduğu yerde daireler çizer, hiçbir şey bırakmazmış. Sonra bir de Baykal Gölü'nü yaratan mavi koca kara varmış ki mavi sisten uzun, çirkin ellerine karşın genç mavi gözleri ve genç bir sesi olan bir kadınmış. İyi insanlara yardım edebildiği gibi kötü insanların hastalıklarını da iyileştirebiliyormuş. Bu mavi koca karı ormanda mavi bir suyla dolu olan derin bir kuyuda yaşar, kuyuya yaklaşanlara uzun korkutucu elleriyle dokunurmuş. Kişi namuslu ve yoksulsa mavi koca karıdan korkmaz, ihtiyarın genç bir kıza dönüşmesine şahit olurmuş. Mavi koca karı böyle misafirlerine bir de hazine verirmiş. Ancak konuğunun bencil olmaması hazineyi başkalarıyla paylaşması lazımmış. Aksi takdirde hazine toza dönüşürmüş. Paramon amcanın hikayesi Gogol'ün Aziz Yuhan narifesindeki Piotr'un kırık çanaklara dönüşen altınlarını hatırlatıyor. Dipnot aydınlanma değil merhamet sayfa 186. Böylesi bir inanç anlatılan hikayeden etkilenmemek mümkün değil. Ürperiyorum. Yeraltı ülkesi bir masal değil, hakikat diye ısrar ediyor yaşlı adam. Bu dünyanın kötülüklerinden, hıyanetinden kaçan insanlar Uralların altındaki Akharti ülkesine sığındılar. Akharti'de yaşayanlar bu gezegenin görüp göreceği en iyi insanlardır. Onlar orada yerin altında yeni ülkeler kurdular, yeni güçler, yeni enerjiler buldular. Ben küçücük bir çocukken Altay dağlarının Uymon vadisinden gelen ihtiyar bir Starover bana yeraltı dünyasının halklarından birisi olan Çudları anlattı. Bir zamanlar Uymon isimli bu bereketli vadide Çud isimli onuruna düşkün bir oba yaşardı. Çudlar maden aramayı bilen, aynı zamanda en iyisinden tahıl yetiştiren, bölgenin en çalışkan, en barışsever insanlarıydılar. Sonra bir gün sayısız olduğu kadar da zalim olan askerlerini peşinde takmış olduğu halde bir beyaz çar geldi. Çalışkan, barışsever Çudlar, işgalcilerin karşısında tutunamadılar. Bir süre çarın serfleri olarak hizmet verdiler ama bağımsızlıklarını kaybetmek istemiyorlardı. İşte o günlerde vadide ilk kez beyaz bir huş ağacı büyümeye başladı. Çudlar kadim bir kehaneti hatırladılar ve yer altına göç etme zamanının geldiğini anladılar. O gün bugün yer altına dinlersen kutsal insanların şarkı söylediklerini, çanların çaldığını duyabilirsin. Ama gün gelecek insanlar arınacak, yeniden iyi insanlar olacaklar. İşte o gün büyük Çud ulusu tüm görkemiyle yeniden yeryüzüne çıkacak. Alexey Çud kelimesinin Rusça'da harika, mucize kelimesiyle aynı kökten geldiğini açıklarken, Paramon amca Çud'un yer altına girdiği taşlı tepeyi, daha doğrusu Urallarda sık sık rastlandığı söylenen, etrafı büyük taşlarla çevrilmiş bir höyüğü gösterdiydi. İşte burası, şu anda bu kutsal girişin önünde duruyoruz. Çud yer altına buradan girdi. Arkalarından kapıyı taşlarla örüp kapattıkları için deliği göremiyorsunuz. Ayağını yere vurdu. Bunun altı boş. Sesin farkını duyuyor musunuz? Bu dehlizlerden geçerek dünyanın öteki ucuna varabilirsiniz. Çudlar bu dehlizlerde yaşarlar. Bazen yeryüzüne çıkarlar. Onları Çorni'lerin pazarlarında görebilirsiniz. Ceplerinden çok eski zamanlardan kalma paralar çıkarırlar. Buralarda benim gibi bir ihtiyarın bile görmediği paralar. Eğer siz de o insanlar gibi iyi birileriyseniz gözlerinizi kapatıp onları akıl sesinizle çağırabilirsiniz. Duyarlar ve gelirler. Ama günahkarsanız duydukları halde gelmezler. Çünkü yer altında sadece saf ve cesur insanlar yaşarlar. Harlan bir rotara hak vermemek elde değil. Biyolojik silah fabrikası olsun olmasın Urallar temiz. Taş kemer dedikleri muhteşem dağlar, kızgın Kazak bozkırından granit misali donmuş, Arktik okyanusuna paralel silsileler halinde 2500 kilometre uzanıyorlar. Güney, orta, kuzey, yarı Arktik ve Arktik olmak üzere 5 bölgeden oluştukları kabul ediliyor. Silsilelerin arasında vadiler, ormanlar, bunların arasından başını çıkaran yalçın tepeler var. Yaman Dağı 1640 metre kuzeye doğru sahici buz tepeleri, artlarında tundra ve içinde yazın bile buz dağlarının yüzdüğü Karagöl var. Yüce dağları doğu batı istikametinde aşan tek nehir efsanevi Chusovaya. Orta Urallarda, 7 demir yolunun birleştiği Yekaterinburg da öyle. Stalin döneminde Rusya'nın sanayi merkezi, yurtseverlerin büyük savaşında silah fabrikası ve cephanelik. 1998'de nüfusu 1,5 milyon civarındaydı. Askeri endüstriyel yerleşim niteliğini koruyordu. Başta Rus Bilimler Akademisi'nin Ural kampüsü olmak üzere 15'ten fazla yüksek öğrenim kurumuna ev sahipliği yapıyordu. 1920'de kurulan AM Gorki Devlet Üniversitesi ve Bilimler Akademisi'nin Ural bölümü oradaydı. Rusya'nın en zengin müzeleri de en iyi opera kumpanyalarından birisi de oradaydı. 43'ü ulusal servet sayılan 600'den fazla abide, bir o kadar da eski eser vardı ve sözünü ettiğim gibi Yakov Sverdlov'un heykeli bunlardan biriydi. 20. yüzyılın başlarında 50 kilise varmış, 6 taneye kadar inmiş ama Aziz Yelizaveta şifa dağıtmayı sürdürüyor şapelinde. Ağustos'ta suya girsem balta kesmez, buz olur der ya türkü bizim de başımıza geldi. Eylül'ün ortasını bile bulmamıştık ki günün ortasında aniden patlayan hilkat garibesi bir tipi de az daha ölüyorduk. Önce tansiyon yükselmesi, hızlanan metabolizma ürperme. Vücut ısısının 36 dereceye düşmesi derken çenelerin vurması şeklindeki denetlenemez titreme. Kasların koparcasına ağrımasını izleyen müthiş bir yorgunluk, tutmayan eller. Konuşma güçlüğü ki ateşiniz 34 dereceye düşmüş olması demek. Bunu hafıza kaybı izliyor. Aklınızı başınıza toplayamıyor, düşünemez oluyorsunuz. Ardından mekan duygusunun kaybı geliyor. Soğuğu midenizin derinliklerinde hissediyor, uyuşuyorsunuz. Soğuk bedenin oksijen tüketimini engelliyor, boğulur gibi nefes almaya başlıyorsunuz. Yüreğiniz dışarı fırlayacakmış gibi çarpıyor. 33 derecede titreme azalıyor, kaslar sertleşiyor, istemsiz hareketler başlıyor. Yerinizde duramıyorsunuz. Kollarınız, bacaklarınız sizden bağımsız hareket ediyorlar. Altınızı ıslatıyor, farkına varmıyorsunuz. Bu aşamada halüsinasyonlar başlıyor, kim olduğunuzu da bilmez oluyorsunuz. Yekaterinburg'un güneydoğusunda Kolçedan isimli bir kasabadayız. Daha doğrusu neredeyse 350 yıllık bir taş ocağındayız. 1673 yılında kurulmuş iki büyük taş kilisesi bir de manastırı var. Ve dakikalar içinde tipi bir duvar gibi indi, biz kiliselerin dev kubbelerini göremez olduk. İstanbul'da soğuk bir Kasım gecesinin gerektirdiği kadar giyimliydik. Kiliselerden en fazla yarım saatlik bir yürüyüş mesafesindeydik. Buna karşı manastırın kalın meşe kapısına ancak 4 saatte varabilmiş olmamız bile başlı başına bir mucizeydi. Kapının aralığından fışkıran buharın içinden bakan bir çift siyah çekik göz hatırlıyorum. Bir de Alexi'nin Mojem Zayt'i deyişini. Dipnot girebilir miyiz? Sonra ardına kadar açılan kapıyı ve kahverengi giysiler içinde kaybolmuş gibi duran Filşin tarafından içeri çekilişimizi. Zahodite pojalayuşta, yani buyurun lütfen. Gözlerimizden akan yaşlar eriyen karlara karışıyor, bacaklarımız titriyordu. Keşiş hemen oracıkta bulduğu iki tabureye oturmamızı rica etti. Bir yandan içeriye seslenirken kat kat giysilerinin bir yerinden bir paket Belo Morkanal çıkardı. Belo Morkanal, Rusya'da bildiğimiz sigaretadan farklı bir tasarımı olan papiroza dedikleri türden ince bir sigara ve ucunda kartondan yapılma kendi ağızlığı var. Bir keşişin cebinde olmasını beklemiyor olmalıymışım ki donmak üzere olmama karşın ayrıntılı bir biçimde hatırlıyorum. Keşiş Filşin paketi uzattı, kimliklerimizi görmek istediğini söyledi. Parmaklarımı bir araya getiremiyordum, pasaportumu çıkarmayı beceremediğimi görünce sonra dedi. Nereden çıktığını şimdi hatırlayamadığım bir termostan adam akıllı yıpranmış iki madeni tasa çay boşalttı. Birisini aldı, dudaklarıma dayadı. Isı ve oksijen açlığı çeken bedenlerimize bir de nikotinle zulmetmemeliydik ama o aşamada sigara ateşi dahi olsa insanın içine sıcak bir şey almak ihtiyacı o kadar büyük oluyor ki sigarayı içmiyor, adeta yiyorsunuz. Dışarıda kar yağmaya devam ediyordu. Saniyeler içinde ayak izlerimizi örtmüştü. Koca gezegende nerede olduğumu bilen tek bir Allah'ın kulunun olmadığını düşündüğümü hatırlıyorum. Bunun ardından da nerede olduğunu bilen yoksa sen de yoksun aslında şeklindeki duyguyu. Sonra da bu dünyada Aytunç diye birisinin olup olmadığının mütalasını. Hakikat idiyse, çünkü Urallardaki Kolçedan denilen bu kasaba ve her yerleşim kadar gerçek idiyse, bu kasabada Aytunç'tan eser yoktu. O kadar yoktu ki Aytunç'la ölmüş annem arasındaki farkın, Aytunç'u yeniden görmek gibi belli belirsiz bir umuttan ibaret olduğunu, o umudun da hayatımızı kurtaran keşiş Filşin'i bir daha görmek umudundan fazla bir şey olmadığını fark ettim. Burada, bu bir varmış bir yokmuş dağlarda bir zamanlar uğruda canımı vermeye hazır olduğum Aytunç'un bir murattan, benim muradımdan ibaret olduğunu anladım. Varlığının Aytunç'un kendisiyle hiçbir ilişkisi yokmuş gibi bir duyguydu. Aytunç benim muradım doğrultusunda rahmetli annem kadar ölü ya da rahmetli annem kadar diri veya tersi, yani rahmetli annem Aytunç kadar diri ya da Aytunç kadar ölüydü. Ona bakarsanız soğuktan bilincimi yitirmek üzere olan ben de öyleydim. Her ikisi kadar ölü ya da her ikisi kadar diri. Meseleye Aytunç açısından baktığımda da benim öbür dünyada olmam ile Rusya'da olmam arasında ne gibi bir fark olabilirdi ki? Gurbet ölüm, ölüm gurbet. Gurbet Urallar. Butlarım ısınmaya, ayaklarım hissetmeye başlıyor ve ben anlıyorum ki ölümle hayat arasındaki fark da nihayet bir niyet. Kimlik tespitinden sonra bizi diğerlerinden kalın bir perdeyle ayıran bir başka odaya aldılar. Keşişler parmaklarının ucunda yürüyor olmalıydılar. Pencerenin camlarını kamçılayan tipiden başka ses yoktu. Yaşadığımızı anlamak için Alexi'nin sesini arıyordum. Bana belli belirsiz gülümsediğini gördüm. Az sonra Filch'in uçar gibi geri geldi. Evli olmadığımız için ayrı odalarda yatmamız gerektiğini, Alexi'nin kendisinin odasında kalabileceğini, benim salonda tek başıma yatabileceğimi söyledi. Garip ama asıl paniğe kapılışım da galiba o zaman. Birden taş bir salonda bir başına yatarken düşünemedim kendimi. Alexi, keşişle ben yatsam. Shh, what if he understands English? I can't understand, dedi peder Filch'in. Ben şaka yapıyorum bile diyemedim çünkü yapmıyordum. Alexi lafı değiştirdi. Keşişe karın devam edip etmeyeceği konusunda ne düşündüğünü sordu. Keşiş bir iki gün yağabileceğini düşündüğünü söyledi. Böyle olursa Yekaterinburg yolunun açılması pek az bir ihtimaldi. Hayır, telefon yoktu. Kendime geldikçe dikkatimi din adamında yoğunlaştırdığımı hatırlıyorum. Kahverengi giysilerinin T şeklinde dikilmiş olduğunu, çok zayıf bir adam olan keşişin onları bir elbise askısı gibi taşıdığını düşündüğümü, manastırda açlık çekip çekmediklerini merak ettiğimi hatırlıyorum. Ama sanki düşüncelerimi okumuşlardı. Kalın perde aralandı. Bu defa genç bir keşiş, bir talip, tepsi içinde iki büyük kase ile geldi. Eto drlya vas sici. Sici'yi Nade Ivanova'dan biliyorum. Rusların daha Hristiyan olmadan önce içtikleri ezeli ve ebedi çorbaları, manastırların da başlıca yemeğiymiş. Bir zamanlar bütün çorbalara sici denirmiş. Sonra lahana çorbasının ismi olmuş. Şimdi artık ıspanaktan kuzu kulağına hemen tüm yeşilliklerden yapılıyormuş. Sen kaynat şiçiyi, misafir çalar kapıyı şeklindeki deyişleri tam da bizim koşullarımıza uyuyordu. Derken hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Kalın perde tekrar aralandı. İçeri bacakları olan bir kaban girdi. Kabanın yenleri bir başın olması gereken yerde bir şeyler arandı, fermuarı açtı. Ardından bir çorni, yani siyahi, yani bir Kafkasyalı çıktı. Dobrota'da çalıştığını, kendisini Harlampi Rotar'ın gönderdiğini söyledi. Kapıda önden çekişli bir Volkswagen Santana vardı. İstersek bizi Yekaterinburg'a götürebilecekti. Yolda en az 20 taşıtın kara saplandığını da ekledi. Kendisinin gelebilmiş olmasını saldığı vodka buharı zaten açıklıyordu. Alexi bana baktı, ben ne diyeceğimi bilemedim. Eh ne diyorsunuz, geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Sarhoş bir şoförle de olsa yol manastırın taş salonunda bir başına yatmak fikrinden daha cazipti. Pederi daha fazla rahatsız etmeyelim dedim. İyi ki de öyle yapmışız. Bir saat kadar sonra tipi geldiği gibi gitmişti. Yekaterinburg'a girdiğimizde insanların bir toplu nikah için İset'in kıyısındaki beton rıhtımları doldurmuş olduklarını gördük. Kafkasyalıların yaktıkları mangallardan yayılan şaşlık ki bizim şiş kebabın daha iri et parçalarından yapılmışıdır. Kokulu dumanların arasında Puşkin'den şiirler okuyanların sesleri seyyar sebzecilerin seslerine karışıyordu. Yıl 1999, dünya milenyum kutlamalarına hazırlanırken Rusya Puşkin'in doğumunun 200. yılını onurlandırıyordu. Konserler, konferanslar, sergiler, makaleler, televizyonlarda dizilere ilaveten yazarın yeniden basılan külliyatına eski başbakan Viktor Chernomyrdin ön söz yazmış, Boris Yeltsin de bir son söz eklemişti. Jirinovski televizyona çıkmış, Puşkin'in onuruna konser vermişti. Moskova Belediye Başkanı Lushkov'un verdiği resepsiyon günlerce konuşuldu. Yekaterinburg'da hemen her yerde Puşkin posterleri, çikolata ve vodkaları satılıyordu. Şoförümüzün "Eh, Puşkin tabii" gibisinden bir şeyler mırıldandığını, oralarda bir yerde meyve sattığını söylediği kardeşini arandığını hatırlıyorum. Bir de Kafkasyalı'nın, yani Kavkazyan, Batı dillerinde beyaz derili anlamına geldiğini düşününce Çorni'nin pek garip olduğunu düşündüğümü. Yine de İset Nehri'nin ezelden ebede köpürmesine baktığımda adamın dinini, dilini sormak gelmediydi içimden. Bu ülkede herkes Rusya adına konuşuyor. Gogol sanki kendisi bir şair peygambermişçesine Rusya'nın bütününü muhatap alıyor. Rusya'ya sorular soruyor. Ruslara ne yapmaları gerektiğini emrediyor. Moskova Belediye Başkanı Lushkov, Kurtuluş Ordusu'nun Rusya için tehlikeli olduğuna karar veriyor. Ülke dışına sürmeye kalkıyor. Bizim bu ülkede anlaşılmaz bulduğumuz da aynen bu. Dalmışım. Sese döndüğümde iki Salvation Army subayından kıdemli olanının, yüzbaşı Sally Miller'ın Alexi ile ateşli bir konuşmaya dalmış olduğunu gördüm. Başkan Lushkov orduyu Moskova'dan sürmeyi başarırsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek zorunda kalacağız diyordu. Günün sonunda başkentin evsizlerine yardım edenler bizleriz. Rusya'nın bir çare canlarını Salvation Army ve onun gibi diğer bazı kilise kuruluşlarını gözetiyorlar. Entelijensiyanın bu ülkede ayrıcalıklı bir konumunun olduğunu değerlendirebiliyorum. Ama onlara Rusya'nın kendilerinden sorulduğunu kim söylemiş? Nasıl olmuş da yoksulların esirgenmesinde entelijensiye aristokrasisinin yerini almış? Besbelli ki göreve kendileri talip olmuşlar. Ama altından kalkabilecekleri bir iş değil bu. Hayli soylu ve idealist bir tutum olduğu söylenebilir. Belki ama bugün Bezdomni bu hayalcilerle alay ediyor. Kamu taşıtlarında intelijenti kelimesi sövgü olarak kullanılıyor. Harlan bir Rotar'a döndü. Lambu burada bu söylediğime şehadet edecektir.